Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. Kadir Suresinin 1 ila 5. ayetlerinin tilavetini dinleyelim.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnna enzelnâ وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها تنزل الملائكة والروح فيها بإذن رب سلام هي سلام هي سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العلي
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Gerçek şu ki, biz onu Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin ne olduğunu sana bildiren nedir? Kadir gecesi 1000 aydan daha hayırlıdır. Melekler ve ruh, onda Rablerinin izniyle her bir iş için inerler. Fecrin çıkışına kadar bir esinliktir, selamdır o.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ile 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ile 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Yüce İslam Peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ve mutahhar ehli beytine selam ve salavatla İslami İran'ın başkenti Tahran'dan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 16 Esven 1399, Hicri Kameri 22 Recep 1442 ve Miladi Takvimle 6 Mart 2021 Cumartesi. Değerli dinleyiciler, az sonra ben Mehtap Hamene'yi arkadaşım Ahmet Eş ile birlikte sunacağımız sabah haber kuşağı ve ilgili siyasi yorumları, ardından sırasıyla tarihten bir yaprak, Suudi Arabistan'da azınlıkların hakları, ayetlerin hikayesi ve İranlı ünlüler evrensel mefahirler adlı programlarımızı dinleyeceksiniz. Yayınımız haber özetleriyle sona erecek. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah haberlerini dinliyorsunuz. Önce önemli haberlerden özetler.
İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamine'yi İslam dininin çevre meselesine çok büyük önem verdiğini söyledi. İran Genelkurmay Başkanı Türkiye'ye başsağlığı mesajı gönderdi. İran Siyonist rejim İsrail'in yanlış yapmasının sonuçları konusunda uyarıda bulundu. Biden, İran karşısında ulusal olağanüstü hali uzattı. Hatipzade 3 ada İran'ın ayrılmaz parçasıdır dedi. Türkiye, Arap Birliği'nin mesleksiz kararlarını reddediyoruz açıklamasında bulundu. Kral Halit Hava Üssü bir kez daha Yemen İHA'larının hedefi oldu. Şimdi haberler.
İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamene'yi çevre faaliyetlerinin dini ve inkılapçı faaliyetlerden olduğunu ve asla lüks ve gösteriş amaçlı faaliyetler olarak algılanmamaları gerektiğini vurguladı. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamene'nin bürosuna bağlı enformasyon merkezi, Ayetullah Hamene'nin dün sabah saatlerinde İran'da Doğal Kaynaklar Haftası ve Ağaçlandırma Günü dolayısıyla iki fidan diktiğini belirterek, bitkilerin ve yeşil alanların beşeri medeniyetlerin inşa edilmesine önemine vurgu yaptığını açıkladı. Ayetullah Hamene'nin yaptığı kısa açıklamasında İslam dininin çevre meselesine önem verdiğini belirterek ağaç ve fidan dikmek İslam dininde üzerinde vurgu yapılan hasene amellerden olduğunu ifade etti. Ormanlarda çıkan yangınlar ve göletlerin ve sulak alanlarının koruması gibi hadiselerde temas eden Ayetullah Hamene'yi bu tür hadiseleri önlemenin mümkün olduğunu, bu süreçte görevlerini yerine getirmeyen yetkililerin sorumlu olduğunu belirtti.
Yeni yılın arifesinde koronavirüs salgınının devam etmesine de işaret eden Ayetullah Hamenei, geçen sene Nevruz Bayramı sırasında vatandaşlar sağlık protokollerine uyarak ülkenin başından büyük bir afeti bertaraf ettiklerini, bu yıl bu tehlike daha geniş kapsamlı ve şiddetli söz konusu olduğunu, bu yüzden herkese sağlık protokollerine daha sıkı bir şekilde uymalarını tavsiye etmek istediğini vurguladı.
İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakiri, Tatvan'da helikopterin düşmesi sonucu Türkiye ordusundan 11 askeri personelin hayatını yitirmesinden ötürü Türkiye Genelkurmay Başkanı ve Türkiye Milli Savunma Bakanı'na başsağlığı diledi. Tümgeneral Bakiri, Türkiye Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler ve Savunma Bakanı Hulusi Akar'a gönderdiği mesajlarda, bu elim kazadan dolayı derin üzüntülerini belirterek vefat edenlere Allah'tan rahmet ve acılı ailelerine sabır temenni etti. Daha önce de İran'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Ferazment bu hadiseden dolayı başsağlığı mesajı yayınlamıştı.
İran'ın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Umman Körfezi'nde Siyonist rejime ait bir gemiye saldırı iddiasını yalanladı ve ırkçı İsrail'in yanlış hesaplamasına dayanan bir eylemin sonuçları konusunda dünyayı uyardı. İran'a göre Mecid Tahterevanchi dün Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'e ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Başkanı'na bir mektup göndererek ırkçı İsrail'in Umman Körfezi'ndeki bir gemisine İran'ın saldırdığı iddiasının asılsız olduğunu belirterek İran'a yönelik suçlamaları kınadı. İranlı yetkili bu saldırının özellikleri, ırkçı İsrail'in kötü politikalarını ve gayrimeşru hedeflerini takip eden aktörler tarafından gerçekleştirildiğini gösteriyor dedi. İran'ın Birleşmiş Milletler'deki daimi temsilcisi, ırkçı İsrail'in İran'ı suçlamadaki amacı bölgedeki İsrail suçlarından ve zulmünden kamuoyunu uzaklaştırmak girişimidir dedi. Tahterevanchi dünyanın bu gerçeğin farkında olması ve ırkçı İsrail'i askeri maceralardan sorumlu olarak tanıması ve ona yanlış hesaplamaya dayalı herhangi bir eylemin sonuçlarından sorumlu olacağını hatırlatması gerekiyor dedi.
İran'ın Viyana Merkezi Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı daimi temsilcisi, ajansın ırkçı İsrail'in Batı Asya bölgesinde nükleer faaliyetine kayıtsızlığını kronik stratejik hata olarak nitelendirdi. Kazım Garipabadi dün yaptığı açıklamada terör rejimi İsrail dışında Batı Asya bölgesindeki tüm ülkelerin nükleer silahların yayılmasını önleme anlaşmasına üye olduklarını ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın kapsamlı önlemlerini kabul etmeye söz verdiklerini söyledi. Irkçı İsrail'in nükleer silah programı yalnızca bölgenin ve dünyanın güvenliği ve istikrarı için değil, aynı zamanda NPT'nin etkinliği ve verimliliği ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın koruma rejimi içinde devam eden ciddi bir tehdit olduğunu belirten Garipabadi, ırkçı rejimin NPT'yi görmezden gelerek anlaşmaya katılmayı reddettiği ve tüm nükleer tesislerini, faaliyetlerini ajansın kapsamlı koruma önlemleri rejimi kapsamına almayı reddederek uluslararası toplumu görmezden geldiğine dikkat çekerken, bunun Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın nükleer materyallerinin ve faaliyetlerinin saptırılmasını önleme yetkisi ve misyonuyla alay etme cüreti olduğunu bildirdi. İranlı yetkili açıklamasında ayrıca şöyle dedi. İsrail rejimi o kadar küstahlaştı ki gerçekleri çarpıttı ve kendisinin taahhütte bulunmaması nedeniyle nükleer silahların yayılmasını önleme anlaşmasının bazı üyelerini eleştirmeye başladı ve bu Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın uygun şekilde ele alınması gereken çok ciddi bir eksikliktir.
İran-Irak Ortak Ticaret Odası Başkan Yardımcısı ve Genel Sekreteri Seyyid Hamid Hüseyini, İran'ın Irak'taki mali kaynaklarının bir kısmının serbest bırakıldığını duyurdu. İran'a göre Seyyid Hamid Hüseyini dün yaptığı açıklamada, Irak Dışişleri Bakanı'nın İran'a yaptığı son ziyareti ardından İran kaynaklarının serbest bırakılması konusunun gündeme geldiğini ve Iraklı yetkililerin İran'ın mali kaynaklarından bir kısmının banka kanalıyla serbest bırakıldığını bildirdiklerini söyledi. İran-Irak Ortak Ticaret Odası Başkan Yardımcısı ayrıca son zamanlarda İran'ın Irak'taki mali kaynakların serbest bırakılması nedeniyle Irak'tan İran'a bir Mısır sevkiyatı yapıldı dedi. İran ve Irak bankacılık yetkilileri İran fonlarının serbest bırakılması konusunda son aylarda defalarca istişarelerde bulundular.
Amerikan Başkanı Joe Biden, Amerikan Temsilciler Meclisi ve Senato Başkanlarına yazdığı bir mektupta İran'a karşı ulusal olağanüstü hal durumunu bir yıl daha uzattı. Biden, mektupta ilk olarak 15 Mart 1995'te ilan edilen İran'a karşı ulusal olağanüstü halin 15 Mart 2021'den sonra da uygulanacağını kaydetti. Biden, söz konusu kararın uzatılması talimatında İran devletinin füzelerin geliştirilmesi ve yayılması, konvansiyonel olan ve olmayan silah yeteneklerinin genişletilmesi ve geliştirilmesi de dahil olmak üzere bölgedeki eylem ve politikaların ve İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun sözde aşırılık yanlısı faaliyetlerinin Amerika'nın ulusal güvenliğine, dış siyasetine ve ekonomisine yönelik bir tehdit olmaya devam ettiğini ileri sürdü. 14 Kasım 1979'da dönemin devlet başkanı Jimmy Carter'ın İran'a karşı çıkardığı 12.170 sayılı icra kararı bu zamana kadar Amerikan başkanları tarafından sürekli uzatıldı. 12.957 sayılı başka bir idari emir ise 15 Mart 1995'te Bill Clinton yönetimi tarafından İran'ın petrol gelişimiyle ilgili bazı işlemlerin yasaklanması için yayınlanmıştı.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Arap Birliği Bakanlarının toplantısının son bildirisini reddederek, üç ada İran topraklarının ayrılmaz bir parçasıdır dedi. İran'a göre Said Hatipzade, İran İslam Cumhuriyeti aleyhine temelsiz suçlamalar ve iddialarda bulunan Arap Birliği Bakanlarının ve sahte dörtlü komitenin toplantısının son bildirisine tepki gösterdiği yazılı açıklamasında, talihsiz ki bazı Arap ülkeleri, Arap dünyasının karşı karşı olduğu temel sorunları ele almak yerine hayali bir düşman yaratarak halkın zihnini yıkıcı eylemlerinden uzaklaştırmaya ve gerçekleri saptırmaya çalışıyorlar, dedi. Tüm iddiaları reddeden İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Yemen'deki temel yaşam altyapısını yok etmenin yanı sıra son 6 yıldır yıkıcı saldırganlığı olan ülkeler, milyonlarca insanı aç, hasta, yerinden edilmiş ve yoksul bıraktı. Masum insanlara yönelik işledikleri cinayetlerini ve suçlarını asılsız suçlamalarla kendilerini kurtarmaya çalışıyorlar, dedi. Hatipzade ayrıca 3 İran adasına ilişkin bitmeyen iddianın tekrarı, mevcut tarihini, coğrafi ve tarihi gerçekler üzerinde hiçbir etkiye sahip olmayacak ve olmamıştır ve bu adalar İran'ın ayrılmaz bir parçasıdır, dedi. Arap Birliği Dışişleri Bakanları, Kahire'deki konseyin 125. oturumunda Fars Körfezi'ndeki İran'ın Bu Musa, Büyük Tom ve Küçük Tom adaları üzerindeki iddialarını tekrarladı.
Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan'la son savaştan sonra İran'ın Dağlık Karabağ'ın yeniden inşasına katıldığını duyurdu. Aliyev, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı'nın 14. zirvesinde yaptığı açıklamada Ermenistan ile barış anlaşmasının ardından İran dahil komşu ülkelerle ekonomik işbirliği için oluşturan fırsatın bölgenin çıkarına olduğunu belirterek Tahran'ın Karabağ'ı yeniden inşa etmesinde Bakü'ye yardımcı olduğunu söyledi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı daha sonra İran şirketlerini Dağlık Karabağ'ın kurtarılmış topraklarını yeniden inşa etmeye davet etti. Ekonomik İşbirliği Teşkilatı ECO 14. toplantısı dün Türkiye'nin ev sahipliğinde video konferans yöntemiyle İran, Pakistan, Afganistan, Türkiye, Azerbaycan Cumhuriyeti, Türkmenistan, Özbekistan, Kırgızistan, Kazakistan ve Tacikistan liderlerinin katılımıyla düzenlendi.
İran İSNA Ajansı'nın bildirdiğine göre İslami Şura Meclisi Başkanı'nın uluslararası ilişkilerden sorumlu özel yardımcısı Hüseyin Emir Abdullahyan attığı tweette Papa Fransız Bağdat'a geldi. Ebu Mehdi el-Mühendis, General Süleymani ve direnişin diğer şehitlerinin Irak ve bölgede terör ve IŞİD ile mücadeledeki fedakarlıkları ve rolü olmasaydı Papa bugün huzur ve güvenlik içinde Irak'a giremezdi, dedi. Emir Abdullahyan, Beyaz Saray'ın müdahalesi ve Amerika askerliğinin Irak ve bölgedeki varlığı hala bir güvensizlik nedeni, dedi. Dünya Katolikleri lideri Papa Francis, sıkı güvenlik ve sokağa çıkma yasağı kapsamında dün 4 günlük bir ziyaret için Irak'a gitti. Bilindiği gibi İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani ve Irak Haçlı Şabi Kurum Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi El Mühendis, 8 silah arkadaşı ile birlikte Amerika Başkanı Trump'ın verdiği emirle 3 Ocak 2020 Cuma sabahı Bağdat Havalimanı yakınında Amerika askeri insansız hava araçları tarafından düzenlenen saldırıda şehit oldular.
Irak Cumhurbaşkanı Berham Saleh aşırılık ve terörizme karşı mücadeleye devam etme gereğini vurguladı. Saleh dün Papa'nın Bağdat'taki Barış Sarayı'ndaki resmi karşılama töreninin ardından Doğu Hristiyanların bu topraklardan olduğunu ve Doğu'nun Hristiyansız düşünülemeyeceğini vurguladı. Irak Cumhurbaşkanı Hristiyanların göçüne devam etmenin korkunç sonuçlarına atıfta bulunarak din adını kötüye kullanılarak aşırılığın yayılmasına izin vermeyeceğiz, zulmü asla kabul etmeyeceğiz dedi. Papa da söz konusu merasimde Irak'ın yıllardır pek çok insanı yaralayan terör ve aşırılıktan mustarip olduğunu, devlet kurumları aracılığıyla geleceğini inşa etmek isteyen Irak halkına yardım sürecinin durdurulmaması gerektiğini söyledi. Papa, dini, ırksal ve kültürel çeşitliğin potansiyelini iyi kullanmalıyız ifadesini kullandı.
Türkiye Dışişleri Bakanlığı Arap Ligi'nin Türkiye'yi hedef alan kararlarına tepki gösterdi. Bakanlık, Arap Birliği, Arap Ligi toplantısında Türkiye'nin bazı Arap ülkelerinin iç işlerine müdahale ettiği iddiasına tepki göstererek, Arap Ligi Dışişleri Bakanları Konseyi'nin 3 Mart 2021 tarihinde düzenlenen toplantısında ülkemize yönelik alınan mesnetsiz kararları tümüyle reddediyoruz diye yanıt verdi. Mısır Başkanlığındaki Arap Birliği Bakanlar Komitesi'nin Türkiye konulu gündem ile toplantısında Türkiye'nin bazı Arap ülkelerinin iç işlerine müdahale ettiği yönünde iddialara yer verildi. Türkiye Dışişleri Bakanlığı tarafından dün yapılan yazılı açıklamada Arap Ligi'nin Türkiye'yi hedef alan kararlarına tepki gösterilerek Arap Ligi Dışişleri Bakanları Konseyi'nin 3 Mart 2021 tarihinde düzenlenen toplantısında ülkemize yönelik alınan mesnetsiz kararları tümüyle reddediyoruz ifadeleri kullanıldı.
Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu üst düzey siyasi iktisadi bir heyette Özbekistan'a gidecek. Türkiye heyetinin Özbekistan ve Türkiye siyasi ofislerinin başkanlarının başkanlık edeceği ortak stratejik planlama grubunun ikinci toplantısına katılması planlanıyor.
Türkiye'de son 24 saatte 138.214 COVID-19 testi yapıldı. 11.302 kişinin COVID-19 testi pozitif çıktı. 62 kişi hayatını kaybetti.
Filistin İslam Direniş Hareketi Hamas sözcüsü Abdüllatif El-Kanu terör rejimi İsrail'i her türlü ilişkiyi kınarken Arap ülkelerinden bu rejime karşı yaptırım uygulamalarını istedi. Abdüllatif Kanu yaptığı basın açıklamasında Uluslararası Ceza Mahkemesi ırkçı İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarında işlediği savaş suçlarına ilişkin soruşturma başlatırken bazı Arap ülkelerinin işgalci rejim yetkililerini başkentlerine ağırlamasının kabul edilemez bir utanç olduğunu belirtti.
Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü bu sabah erken saatlerde Suudi Arabistan'ın güneyindeki Kral Halid Hava Üssü'nün bir insansız hava aracı tarafından hedef alındığını söyledi. İran'ın El Mesire'den naklen verdiği habere göre Yahya Esseri, Suudi Arabistan'ın güneyinde bulunan Hamis bölgesinde Kral Halid Hava Üssü 2 adet Samet 3 İHA tarafından hedef alındı dedi. Yemenli askeri yetkili söz konusu saldırının Yemen'in işgalcilerine ve Yemen kuşatmasının devam etmesine tepki olarak gerçekleştirildi dedi.
Beyaz Saray Sözcüsü Amerikan Başkanı'nın bazı savaş yetkilerini kısıtlamaya destek verdiğini bildirdi. Beyaz Saray'a göre Başkan Joe Biden, Amerika'nın deniz aşırı hedeflere yönelik saldırılarını sözde meşru kılmak için verilen askeri güç kullanım yetkisinin gözden geçirmesini destekliyor. Beyaz Saray Sözcüsü Saki, Biden'ın onayıyla Suriye'de direniş mevzilerinde düzenlenen son hava saldırılarının ise eski yetkiler çerçevesinde yapılmış olmasına rağmen meşru olduğunu ileri sürdü. Beyaz Saray Sözcüsü, Suriye saldırısı konusunda yasal süreci işlettiklerini ve saldırıyı gerekli şekilde değerlendirmeden geçirdiklerini kaydetti. Amerika 26 Şubat'ta Suriye'nin doğusunda direniş güçlerinin mevzilerine hava operasyonu düzenlemişti.
Ve Avrupa Birliği ve Amerika uçak anlaşmazlığında gümrük vergilerinin dondurulmasına karar verdi.
Burası Tahran Radyosu İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi, kıymetli dinleyicilerimiz, sabah yayınımızın haber saati burada sona erdi. Değerli dinleyicilerimiz, yayınımıza yorumlarla devam ediyoruz. Bu sabahki ilk yorumumuz Batı Asya'nın durumu etrafında. Batı Asya'da yaşanan son gelişmeler, bölgede düzensizlik, siyasi belirsizlik ve bölgesel aktörlerin ciddi şekilde karşı karşıya gelmelerinin göstergesidir. Batı Asya bölgesinin mevcut özellikleri, bölgenin geçiş süreci yaşadığını göstermektedir. İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Muhammed Cevat Zarif daha önce bu geçiş sürecinden bahsetmişti. Batı Asya'daki geçiş sürecinin temel özelliği, Amerika'nın bölgedeki varlığının azalması ve bölgede Amerika'ya yönelik baskının artmasıdır. Amerika dış siyasetinde de daha çok Doğu Asya'ya odaklanıldığı, Batı Asya'nın daha az dikkate alındığı görülmektedir. Amerika'da Joe Biden'ın iktidara geldiği 2 aydan az bir süre içinde, Washington'un Batı Asya'ya yönelik takıntılarının azaldığı görülmektedir. Bugün Siyonist rejim İsrail ile uzlaşmaya giden aktörlerin hareketlenmeleri ise daha çok bu husustan kaynaklanmaktadır. Bu bağlamda Siyonist rejim İsrail Savaş Bakanı Benny Gantz, ırkçı rejimin İran'a saldırı için hazırlık içerisinde olduğunu belirtti. Bu iddia gerçeklere yakın olmaktan ziyade Siyonist rejimin Amerika'nın bölgesel varlığının azalması ve Amerikan hükümetinin İran'la imzalanan nükleer anlaşmaya geri dönme eğiliminden duyulan kaygılarına kaynaklanmaktadır. Başka bir ifadeyle iç arenada eşine rastlanmamış siyasi çıkmazla karşı karşıya kalan ve bölgede birkaç günlük savaşa girme gücü kalmayan Siyonist rejim İran'ı tehdit etmeye başlamıştır. Bu tür siyasi belirsizlik durumu Suudi Arabistan'da da görülmektedir. Bir yandan Amerika, Arabistan'a Yemen Savaşı'nda verdiği destekleri keseceğini belirtirken, diğer yandan da Biden hükümeti Suudi gazeteci Cemal Khashoggi'nin vahşi bir şekilde öldürmesiyle ilgili belgeleri yayınladı ve Veliaht Muhammed Bin Selman'ı bu cinayetin sorumlusu olarak tanıttı. Her zaman dış güçlere bağımlı olduğunu sergileyen Suudi Arabistan bugün istikrarsız bir durum yaşıyor ve hala kendi iç ve dış siyaset vizyonu belirleme gücüne sahip de değildir. Buna paralel olarak Suudi Arabistan'ın bölgesel rakibi İran İslam Cumhuriyeti'ne yönelik küresel baskılarda azalmış ve Tahran eski Amerikan yönetiminin baskılarını da artık geride bırakmıştır. Böyle bir ortamda Birleşik Arap Emirlikleri gibi bazı aktörler ise ciddi bir tehdit veya değişim yaşamamakta, çünkü zaten bu gibi ülkeler bölgenin temel aktörleri sayılmıyor. Benzer ülkeler Suudi Arabistan ve Siyonist rejim İsrail gibi aktörlerin yanında figüranlık yaparlar. Zaten var olan tehditler ise ilk önce Riyad ve Tel Aviv'e yöneliktir. Batı Asya'daki bir başka hususta Amerika'nın Irak'ta ve hatta Suriye'de yaşadığı durumdur. Batı Asya bölgesinde Amerikan askerlerine yönelik tehditler hiç bu kadar yoğun olmamıştı. Günümüzde özellikle de Irak'ta Amerika'nın askerlerini bu ülkeden çekmesi için büyük baskı söz konusu. Yeni Amerikan hükümeti ise Batı Asya'daki yeni çatışmalara girmek istemediğini, iç meselelere odaklanmak istediği emarelerini göstermiştir. Bu doğrultuda Iraklılar da iyice baskılarını arttırmışlardır. Bu bağlamda Irak direniş güçleri 4 Mart günü işgalci güçleri ülkelerinden atmak için tüm araçların işlevsiz olması halinde yeni aşamada ülkenin her bölgesinde işgalcilerin üstlerini hedef alacaklarını bildirdiler. Bu durum önemli bir faktörden kaynaklanmakta. Bölgedeki uzlaşmacı aktörler iç kapasitelerine dayanarak tutarlı bir strateji belirlemek yerine dış güç odak noktası olan Amerika'ya sırtlarını yaslamışlardır. Böylece Beyaz Saray'daki değişiklik bu cephede karışıklığa ve düzensizliğe yol açıyor. Buna rağmen direniş ekseni aktörleri iç kapasitelerine dayanarak tutarlı strateji ve hedefler çerçevesinde hareket ederek dış mihraklardaki değişikliklerden etkilenmiyorlar.
Tahran'dan günün siyasi yorumlarını dinliyorsunuz muhterem dinleyiciler. Bu sabahki ikinci ve son yorumumuz Amerika'nın içeride yıpranmış altyapısı ve dışarıda savaş çırtkanlığı konusunda. Amerika, Soğuk Savaş ve özellikle de 11 Eylül saldırısının ardından terörizm ile mücadele bahanesiyle dünya genelinde savaş çıkararak gerilimleri arttırmış ve yüz milyarlarca doları bu alanda harcamıştır. Halbuki uzmanların söylediğine göre Amerika'nın hayati altyapıları bile çok vahim bir durumda. Çarşamba günü yayımlanan Amerika Kentsel Mühendisler Derneği'nin 170 sayfalık raporuna göre Amerika altyapısal ihtiyaçlarını gidermek için 2 trilyon 590 milyar dolara bütçe açığı ile karşı karşıya. Altyapıdaki eksiklikler, köprüler ve karayollarının onarımı ve diğer projeler için yüklü miktarda devlet harcamaları gerekiyor. Rapora göre Washington, altyapısal projelerin gerçekleştirilmesi için gereken paranın yarısından biraz daha fazlasını harcamakta ve genel olarak ülkede altyapısal durum orta derecededir. 4 yılda bir yayımlanan bu rapor Amerika'ya bu alanda C puanını vermiştir. Halbuki 2017 raporunda Amerika bu alanda artı D puanı almıştı. Aslında son 20 yılda Amerika ilk kez bu alanda C puanı alıyor. Bu raporun yayınlanmasından önce ise Amerika Başkanı Joe Biden, altyapısal tesislerin masraflarını büyük miktarda arttıracağını açıklamıştı. Halbuki eski başkanları Donald Trump ve Barack Obama, bu alandaki bütçeyi arttırmak için Kongre'de gereken desteği alamayarak bu alanda başarısız kaldılar. Burada dikkat çeken nokta eski sansasyonel Amerika Başkanı Donald Trump'ın her daim Amerika'nın altyapısal durumunun ve düzensizliğini eleştirmesi ve bu durumun dağılmaya yol açabileceğinden bahsetmesiydi. Tüm bu eleştirilere paralel olarak Trump bu sorunun giderilmesi için temel girişimlerde bulunacağını vaat etmişti. Tüm bu vaatlere rağmen Trump, Washington'un savaş yanlılığını arttırma bağlamında büyük bir övgüyle askeri bütçeyi arttırdı. 2018'de onaylanan askeri bütçe, yani Donald Trump dönemindeki ilk askeri bütçe yaklaşık 700 milyar dolardı. Halbuki Trump hakimiyetinin son yılında, yani 2021'de 740 milyar dolar kadar oldu. Böylece Amerika Federal Hükümeti askeri bütçeyi azaltıp bunu altyapı alanına tahsis ederek yolları, köprüleri ve su ve elektrik tesislerini ayırmak yerine her yıl Amerika'nın askeri endüstriyel komplekslerinin çıkarları doğrultusunda arttırmaktadır. Siyasi uzman Seyit Ahmet Musevi bu bağlamda yaptığı değerlendirmede şöyle diyor. Batılı ülkeler, Çin ve gelişmekte olan ülkelerin altyapı alanındaki yatırımlarını arttırdıkları bir ortamda Amerika tersi istikametinde bir yol izlemekte ve ümitsizce borç denizinde savrulmakta olan dağılmış bir millet için yok olmaya yüz tutan miras bırakmaktadır. Bu durumun sonucu olarak Şubat 2021'de Texas eyaletinde ağır kar yağışı geniş çapta su ve elektrik kesintisine sebep oldu. Öyle ki bu eyalette yaşayanlar çok vahim bir durum yaşadı ve birkaç litre içme su için kilometreler uzunluğunda kuyrukta bekledi. Bu düzensiz durumun nedenlerinden biri de bu eyaletteki tesislerin ve su ana borularının yıpranmış olmasıdır. Bu vahim durum hala sürmektedir. Amerika'nın birçok eyaletinde de durum aynıdır. Görünen o ki yıpranmış bu altyapı sırf halkın güvenliğini değil Amerika ekonomisini de tehlikeye düşürecektir. Gerçekte ister cumhuriyetçiler ister demokrat hükümetlerde son 20 yılda bütçe hep askeriye ayrılmıştır. Kamu hizmetleri ve altyapı bütçesi ise hep azalmaya doğru bir seyir izlemiştir.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak.
Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 16 Esven 1399, Hicri Kameri 22 Recep 1442 ve Miladi Takvimle 6 Mart 2021 Cumartesi. 46 yıl önce bugün 6 Mart 1975'te İran'la Irak arasındaki ihtilafların çözümlenmesine yönelik Cezayir'in başkenti El Cezire kentinde bir anlaşma imzalandı. Cezayir'in başkenti El Cezire kentinde petrol ihraç eden ülke liderlerinin katılımıyla düzenlenen toplantı sırasında İran ve Irak 6 Mart tarihinde yayımladıkları ortak bir bildiride iki ülke arasında mevcut ihtilafların giderildiğini ve konularında anlaştıklarını ileri sürdüler. El Cezire'de varılan anlaşmanın uygulanması yönünde İran, Irak ve Cezayir Dışişleri Bakanları, Cezayir bildirisinin imzalanması ve anlaşma metninin hazırlanması için karşılıklı görüşmeler gerçekleştirdiler ve nihayet 12 Haziran 1976'da bu bildiri imzalandı. Cezayir anlaşmasından sonra İran ile Irak arasındaki münasebetler düzeyi istenilen düzeye ulaştı ve taraflar bu anlaşmanın tam olarak uygulanması konusunda kararlı olduklarını, İki tarafın Cezayir Anlaşması'nın uygulanması konusunda ciddi girişimlerde bulunacaklarını ve iki ülke arasındaki tüm ihtilafların çözümlenmesini olumlu karşıladıklarını bildirdi. Cezayir Anlaşması 5 yıldan fazla yürürlükte kalmadı ve 21 Eylül 1980'de Irak'ın devrik lideri Saddam'ın bu anlaşmayı açıkça çiğneyerek İran topraklarına saldırdı ve böylece iki devlet ve millet arasında 8 yıllık zorunlu savaş başladı. Savaşın sonunda Saddam ağır bir şekilde hezimete uğradı ve Cezayir Anlaşması'nı yeniden resmiyete tanımak zorunda kaldı. ...70 yıl önce bugün Hicri Şemsi 16 Esvend 1329'da İran'ın dönem başbakanı ve sömürgeci İngilizlerin İran'daki unsurlarından biri olan Ali Rezmara Halil Tahmasbi adında inkılapçı bir Müslüman tarafından infaz edildi. Despot Şah rejimi ordusuna mensup olan Rezmara aynı yılın Hicri Şemsi Tir ayında başbakan oldu ancak ordu üzerindeki kontrolünü sürdürdü. Ali Rezmara'nın ülkenin siyaseti ve diğer alanlardaki sapkınlıkları ve yolsuzlukları din alimleri ve halkın şiddetli muhalefetiyle karşılaştı. Ali Rezmara'nın devrimci bir şekilde infaz edilmesi aslında İngilizlere bağımlılıktan dolayı İran petrolünün millileştirilmesi engelleyen İran'ın Şah dönemindeki 16. meclisindeki bazı milletvekillerine bir uyarı niteliğini taşıyordu. Bu yüzden Rezmara'nın infaz edilmesi üzerine İran petrol sanayisinin millileştirilmesi planı Meclis Petrol Komisyonu'nca çok kısa bir sürede onaylandı.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Suudi Arabistan'da azınlıkların hakları.
Değerli dinleyiciler, Suudi Arabistan'da Azınlıkların Hakları isimli dizi sohbetimizin 5. bölümüyle birlikteyiz.
Bu bölümde hükümetlerin azınlıkların haklarının ihlali karşısındaki sorumluluklarını ele alacağız.
Soğuk Savaş'ın ardından azınlık grupların haklarını savunmaya başlayıp bu haklarını talep etmesi ve çoğunlukların bu hakları kabul etmekteki ayak dirimleri iç çatışmalara ve itilaflara yol açıp bu durumu körükledi. Bu husus ise uluslararası toplumun kaygılanmasına ve ülkelerin azınlıkların haklarına odaklanmasına yol açtı.
Uluslararası hukuk çerçevesinde azınlıklar haklarının evrilme süreci ise uluslararası toplumun azınlıklar haklarına verdiği önemi gösteriyor. Geçen bölümlerde de değindiğimiz gibi sırf 16 Aralık 1966'da onaylanan Uluslararası Medeni ve Siyasi Haklar Antlaşması'nda azınlıklar hakları zoraki olarak ele alınmıştır. Genel olarak hükümetlerin azınlık gruplara karşı 5 strateji uyguladıkları söylenebilir. Bu 5 stratejisi ise yok etme ve dağıtma, asimilasyon ve eritme, tolerans, destek ve yaygınlaştırma stratejileridir.
Kuşkusuz azınlıkların yok edilmesi ve köklerinin kazınması siyaseti kabul edilemez bir durumdur. Böyle bir siyaseti uygulayanlar gereken adli cezalara tabi tutulmalıdır. Asimilasyon siyasetinin uygulanması da mevcut uluslararası hukuk çerçevesinde kabul edilemez bir durumdur. Şimdi hükümetlerin azınlıklara karşı hangi tutumlar içerisinde girebileceklerini gözden geçirmek istiyoruz. Acaba hükümetler sırf azınlıklara karşı tolerans gösterme ve onları tahammül etmekle görevli midiler, yoksa onları desteklemek ve kültürlerine yaymakla da mı yükümlüdürler?
İran'da uluslararası hukuk hocası Dr. Settar Azizi ise şöyle diyor. Uluslararası Medeni ve Siyasi Haklar Antlaşması'nın 27. maddesi, hükümetleri azınlıklara karşı toleranslı davranmak ve onlar ile uzlaşmaya davet ediyor. Bu maddede şu ifadelere yer veriliyor. Etnik, dini ve dilsel azınlıkların olduğu ülkelerde bu tür azınlıklara mensup kişilerin kendi kültürlerini yaşama, kendi dinlerini ve ritüellerini uygulama ve yaşama ve kendi dillerini kullanma hakkı inkar edilmemelidir.
Uluslararası Medeni ve Siyasi Haklar Antlaşması'nın 27. maddesi hakkında müzakerelerde bu gerçeğin göz önünde bulundurulmasına rağmen açık bir şekilde kesin taahhütlerden ve azınlıkların kültürlerine yaşama hakkının önünde engel oluşturmamaktan söz edilmemiştir. Ancak farklı yorumlardan yola çıkarak hükümetler bu yönde olumlu girişimlerde bulunmalıdır.
Uluslararası İnsan Hakları Komitesi üyesi Martin Sheen'in şöyle diyor. Antlaşmanın 27. maddesinde hükümetler için pozitif bir görev belirlenmiştir. Böylece ülkelerin azınlıkların haklarını sağlaması istenmiştir. Azınlıkları az sayıda olan ülkelerde ve coğrafi olarak dağınık bölgelerde de bunun yapılması istenmiştir.
Ayrıca Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komitesi de Uluslararası Medeni ve Siyasi Haklar Antlaşması'nın 27. maddesiyle ilgili 23 numaralı genel yorumunda hükümetlerin azınlıkların haklarını korumalarının zaruretine vurgu yapmıştır. İnsan Hakları Komitesi hükümetlerin bu yöndeki taahhütlerinden uzaklaşmaması için onları azınlıklara karşı girişimlerde bulunmaktan sorumlu tutmuştur.
İran'da uluslararası hukuk hocası Dr. Settar Azizi şöyle devam ediyor. Hükümetler anılan imkanları sağlamak için ayrımcılıkların kaynaklarını yok etmelidir. Bu da kimi azınlık grupların özellikle de desteklenmesi ve zayıf grupların destek alması anlamına gelir.
Görünen o ki İnsan Hakları Komitesi de uluslararası gelişmelere paralel olarak azınlıkların haklarına daha fazla odaklanmaya çalışmıştır. Bu doğrultuda hükümetlerin görevleri ve taahhütleri listesine azınlıkların haklarının savunulmasına dair görevler de eklenmiştir. Farklı boyutları ile vatandaşların eşitlik haklarının sağlanması hükümetlerin olumlu adımlar atmasına ihtiyaç duymaktadır. Gerçekte azınlık grupların kimliğinin devam etmesi ve kalıcılaşması, olumlu adımların atılması ve özel uluslararası hakların verilmesine bağlıdır. Bu husus Birleşmiş Milletler Teşkilatı 1992 Genel Kurulu'nda da dini, etnik, dilsel ve ulusal azınlıkların hakları başlığı altında vurgulanan bir husustur.
Uluslararası hukuk uzmanı, Uluslararası İnsan Hakları Belgelerinde Azınlık Kavramı kitabı yazarı Dr. Ahmet Kazimi şöyle bir vurguda bulunuyor. 1992 Azınlıklar Bildirgesi sırf kültürel, dini ve dilsel boyutlara vurgu yapmıyor. Bunun yanı sıra azınlıkların geleneksel haklarını da kapsıyor. Öyle ki bu bildiri çerçevesinde azınlıkların tüm kamu hayatı boyutlarındaki varlıklarının olması, temas ve iletişim hakkı, ekonomik hakları, eşitlikçi birlik hakkı, yeni hakları da belirginleşmiştir.
Azınlıkların kültürel hakları üç alanda incelenebilir: dil, din ve yaşam tarzı. Hükümetin azınlık hakları diline yönelik taahhütleri ise şu şekildedir. Azınlıkların diğer azınlık grubu mensupları ile özel ve halka açık görüşmelerde ana dillerini kullanma hakları mutlaktır. Hükümetlerin bunu kısıtlama hakkı yoktur. Dine gelince, hükümetlerin azınlık gruplarının dini örgütlenmesine müdahale etmesi yasaktır ve azınlıkların kendi dini liderlerini seçme haklarını kabul etmelidir. Devletin izni olmadan dini yerler ve ibadet inşası azınlıkların hakkıdır. Hükümetlerin ayrıca aşağıdakiler de dahil azınlıkların yaşam tarzına ilişkin yükümlülükleri vardır. Etnik azınlık grupları kendi yaşam tarzlarına sahip olma hakkına sahiptir ve çoğunluğun yaşam tarzını izleme zorunluluğu azınlıkların haklarını ihlal eder.
Çağdaş zamanlarda uluslararası hukukun en önemli konularından biri hükümetlerin uluslararası sorumluluğudur. Uluslararası hukukun ilk ve geleneksel konuları olan hükümetler birbirlerine karşı ve diğer konular üzerinde geniş yetkilere sahiptirler. Klasik uluslararası hukuki düzen, büyük devletlerde dahil genel olarak hükümetlerin çıkarlarına hizmet etti. Bu da güçlü devletlerin, zayıf devletlerin veya uluslararası toplumun diğer üyelerinin haklarını ihlal etmesine neden oldu. Bu durum, çağdaş uluslararası hukuku, devletlerin sorumluluğunu uluslararası hukukta da ele almaya ve mağdurları tazmin etmek için hakların gözden geçirilmesine neden oldu. Gerçekte hükümetlerin uluslararası sorumlulukları, hükümetlerin ve devletlerin ihlallerde bulunmasının önlenmesi gerçeğinden kaynaklanmıştır. Tabii ki hükümetler de adli sorumluluklarını bugüne kadar kabul etmemişlerdir. Bugüne kadar böyle bir sorumluluktan bahseden bir belge hükümetler tarafından onaylanmamıştır.
1980 onaylı hükümetlerin uluslararası sorumlulukları ile ilgili olan Uluslararası Hukuk Komisyonu taslağının 19. maddesinin 2. fıkrasına göre hükümetin uluslararası ihlali uluslararası bir taahhüdün ihlalinden kaynaklanmışsa ve bu ihlal uluslararası toplumun temel çıkarlarını tehlikeye sokmuşsa o zaman uluslararası toplum tarafından uluslararası bir cinayet olarak addedilecektir. Genel olarak hükümetlerin uluslararası sorumlulukları ihlal etmesi hukuki sonuçlar doğurabilir. Bu hukuki sonuçlar ilk olarak hükümet için tazminat ödeme sorumluluğu doğurur. Bir diğer yandan da yeni uluslararası hukuki hakları gerektirir.
1992 bildirgesi azınlıklara mensup kişilerin meşru menfaatlerinin korunmasına özel bir önem vermiştir. 5. maddeye 1. ve 2. paragraflara göre bu menfaatler işbirliği planlarının yanı sıra ulusal politika ve girişimlerin planlanması ve uygulanmasına tam olarak entegre edilmelerini de kapsar. 1992 bildirgesinin 4. maddesinin 2. paragrafı da hükümetleri azınlıklar için uygun koşullar hazırlamakla mükellef kılıyor. Böylece azınlıkların kimliklerini korumaları ortamı hazırlanmalıdır. Onlar da kültürleri, dilleri ve geleneklerini koruyabilmeliler. Bunun şartı ise azınlıkların menfaatlerinin milli ve uluslararası normlarla zıt düşmemesidir.
Uluslararası Medeni ve Siyasi Haklar Anlaşması'nın 27. maddesinin azınlıkların kültürel, dini ve dilsel haklarına odaklanmasına rağmen Suudi Arabistan azınlıkların haklarını sağlamaktan kaçınmaktadır. Suudi Arabistan'da azınlıkların kültürel, dilsel, dini, etkin katılım, temas ve iletişim hakları ve ekonomik hakları ihlalleri boyutları çok geniş çaplı olduğu söylenmelidir. Bu ihlaller ise medeni sorumluluklar içermektedir.
Suudi Arabistan Şiileri sistematik ve resmi dini ayrımcılığa maruz kalıyor. İslam dünyasında sadece dini haklara sahip olmayan, aynı zamanda Müslüman oldukları resmi olarak reddedilen tek Şiiler de Suudi Arabistan'da yaşayan Şiilerdir. 1927'de yüksek rütbeli Suudi alimler Şiilerin aforoz edilmesini, onları ölüm cezasını hak eden mürted ve kafir olarak adlandıran bir fetva yayınladı. Suudi Arabistan'daki Şiilere yönelik bu tavır, Şiilerin dinlerini uygulama hakları yok ve bu yasağı ihlal ederlerse Müslümanların topraklarından sürülmeleri gerekiyor anlamına geldi.
1991 yılında Bin Cebren adlı Suudi bir müftü, Şiilerin mürtedliğini iddia eden bir fetva yayınladı. Suudi Arabistan'da Şiilerin cami inşa etme veya dini toplanma mekanları yani Hüseyiniye'yi restore etme hakları ciddi şekilde kısıtlanmıştır. Hükümet tarafından dini alanların inşasına getirilen kısıtlamalar, örneğin çoğu Şii olan 100 bini aşkın nüfuslu bir şehir olan Safva'da sadece 3 veya 4 Hüseyiniye'nin faaliyet göstermesine izin verilmiştir. Buna ek olarak 1990 yılında Suudi yetkilileri 16 yıldır faaliyet gösteren bir din okulu olan El-i Mubaraza'yı kapattılar ve bazı öğretmenlerini de tutukladılar. Bu girişimler Medeni ve Siyasi Haklar Uluslararası Sözleşmesi ayrıca 1992 azınlıkla bildirgesi hükümetlerinin Suudi Arabistan tarafından ihlali sayılıyor.
Değerli dinleyiciler, Suudi Arabistan'da azınlıkların hakları isimli dizi sohbetimizin 5. bölümünde sona geldik.
Bir sonraki programda görüşünceye dek esen kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ayetlerin Hikayesi.
Değerli dinleyiciler, Ayetlerin Hikayesi isimli dizi sohbetimizin 55. bölümüyle birlikteyiz.
Bu bölümde En'am suresinin 47. ayetinin sebebi nüzulünü ele alacağız.
Kureyşliler İslam karşısında güçsüz kalıp yenildiklerini görünce kalleş girişimlerine başvurdular. Kureyş liderleri ve zenginleri Mekke Konsey Meclisi yani Darun Nadve'de bir toplantı düzenlediler. Onlar birbirlerine danıştıktan sonra Allah Resulü Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve selleme aşiretlerinden mahrum bırakmaya ve böylece İslam'ı yaymasını engellemeye karar verdiler.
Aşiret düzeninde ve törelerinde aşiret üyeleri birbirini savunmakla görevliydiler. Bu durumda aşiret üyesi hata yapıp suçlu olsa bile desteklenmesi gerekiyordu. Beni Haşim de İslam'ın gelişinin ardından tek parça halinde Allah Resulü'nü savunuyordu. Bir grubu Müslüman olmuş, bir diğer grubu ise İslam'a katılmamışlardı. Ancak yine de aşiret düzenindeki töreye göre Allah Resulü'nü desteklemekten vazgeçmediler. Tabii ki onlar arasında müstesna olan kural dışı sayılabilecek kişiler de görülüyordu. Bunların biri Allah Resulü'nün amcası Ebu Leheb ve diğeri de Allah Resulü'nün büyük amcasının oğlu olan Ebu Sufyan bin Haris bin Abdülmuttalib idi. Beni Haşim aşiretinde ise sırf bu iki kişi Allah Resulü'ne karşı durmaya çalışıyordu.
Kureyş liderleri ve zenginlerin danışması sonucu Beni Haşim kabilesinin tamamen yaptırımlara tabi tutulması kararlaştırılmıştı. Böylece Beni Haşim'in güçsüz bırakılması ve Allah Resulü'nü bırakmaları sağlanmak isteniyordu. Onlar bu çerçevede Beni Haşim ile her türlü ticareti ve alışverişi yasaklayan sözleşme ve ahit imzaladılar. Tabii onların bu girişimi sırf mali ve ticari boyutları yoktu. Ayrıca toplumsal alanı da etkiliyordu. Öyle ki Kureyşliler ne kızlarını Beni Haşimlilere vereceklerine ne de oğullarının Beni Haşim kızları ile evlenmelerine müsaade edeceklerine bildirdiler. Böylece Beni Haşimliler o kadar sıkıştılar ki tüm servetlere ve sermayelerine rağmen hiçbir şey alamaz oldular. Bu ahit ve sözleşme aslında Mekke liderleri tarafından imzalandı. Ardından mühürlendi ve resmi bir kayıt ve belge olarak Kabe'ye bırakıldı ve Bilset'in 7. yılından itibaren hayata geçirildi.
Allah Resulü bu sözleşmeden ve ahitten dolayı tehlikeye sezmeye başladı ve Beni Haşim'e yönelik baskıların azalması için Ebu Talib'e danıştıktan sonra tüm Beni Haşimlileri Mekke'yi terk etmelerini istedi. Böylece Beni Haşimliler Ebu Talib'e ait bir dereye sığındı ve bir arada yaşamaya başladı. İki kişi hariç bunu kabul ettiler ve Ebu Talib deresine yerleştiler. Kimi anlatılanlara göre Beni Haşim'e yakın sayılan Beni Muttalib, aşireti de Allah Resulü ve Beni Haşim'i yalnız bırakmamaya karar verdi ve bu dereye yerleşti. Sonuçta Kureyş'in yaptırımlarına dahil oldu. Bu yüzden bu yaptırım sırf Müslümanların yaptırımı değildi. Beni Haşim yani Allah Resulü'nün yakınlarının boykotuydu. Bu ahitname ve sözleşme İslam'ın merkezi sayılan Beni Haşim'i hedef almıştı. Bunlar arasında Ebu Bekir, Ömer İbni Hattab, Osman İbni Affan, Ebu Ubeyde Cerrah, Sa'd İbni Ebi Vakkas ve Abdurrahman bin Avf gibi Beni Haşim'den olmayanlar da bulunuyordu. Bunlar Mekke'de sıradan hayatlarını sürdüren, Habeşe'ye hicret etmek zorunda olmayan, İşkenceye de maruz kalmayan Müslümanlardı.
Bu yaptırım ve boykot döneminde Ebu Talib, Allah Resulü Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin suikasta uğramasından kaygılıydı. Çoğu zaman geceler uyuma zamanı gelip çattığında Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve selleme onun yatağında yatmasını isterdi. Günlerden bir gün Ebu Talib, Hazreti Ali Aleyhisselam'a Allah Resulü'nün yatağına yatmasını istedi. Hazreti Ali Aleyhisselam kabul etti. Gece olduğunda, insanlar uyuduğunda Hazreti Ali Aleyhisselam Allah Resulü'nün yatağına girdi ve bu talibe şöyle dedi: "Baba, acaba ben öldürülecek miyim?" Ebu Talib ise oruna yanıt olarak ilk beyitleri şöyle olan bir şiir söyledi: "Oğlum, bu sınavda sabırlı ol. Çünkü sabır aklın yorudur. Her canlı sonunda ölecektir. Seni bu sınavda kibarın oğlu kibar birinin kurbanı olarak sınıyorum."
Tabii bu yaptırım ve boykot süreci Allah Resulü'nün risalet sürecini de etkiledi. Yaptırımdan önce Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yılın tüm bölümlerinde uygun fırsatlarda İslam'ı yayıp tanıtıyordu. Ancak bu yaptırımla artık Mekke'ye de giremez oldu. Çünkü bu güvenli açısından doğru değildi. Müslümanlar Kabe ziyareti dönemi olan iki ay içerisinde, yani haram aylarında Mekke'ye girebiliyorlardı. Bu aylar ise Recep ve Zilhicce aylarıydı. Bu yüzden Allah Resulü'nün daveti sırf bu iki ayda yapılıyordu. Kureyşliler bu iki haram ayının hürmetini ayakları altına alamıyordu. Bu yüzden de Allah Resulü bu iki ayda Kureyşlilerin gözü önünde Mekke'ye dahil oldu ve Mescid-i Haram'ın yanı başında oradakileri ve ziyaretçileri İslam'a davet etti.
Beni Haşim haram aylarındaki fırsattan yararlanıp ticari mata ve mallar ile Mekke'ye gelenler ile ticaret yaptı ve gerekli olan eşyalarını elde etti. Kureyş de bu sürece müdahil olamıyordu. Ancak Kureyş büyükleri, özellikle Ebu Cehl ve Ebu Leheb, bu yolu da kapatmak için onların alışveriş ve ticaret yapmalarına engel olmaya çalışıyordu. Onlar, Beni Haşimliler, ticaret yaptıkları sırada şöyle aykırıyorlardı: "Onlara mal satmayın, biz sizden daha pahalıya alırız."
İşte bu sırada Hazreti Hatice aleyhisselamın evlenmenin başında Allah Resulüne verdiği servet Müslümanların işine yaradı. Bu servet yaptırım döneminde harcandı. Böylece Mekke'de ticaret yapamayan Müslümanlar uzak diyarlara elçiler gönderip daha yüksek masraflı bir şekilde ihtiyaç duydukları malları karşılayabiliyordu. Bir diğer yandan Kureyş gayrimüslimleri arasında da kadınlar ve çocukların yaptırımlardan zarar görmemesini isteyen mert insanlar da vardı. Onlar develere gıda ve besin maddeleri yükleyip onları derenin yakınına gönderiyordu. Böylece onların aç kalmasını engelliyorlardı. Bu arada kimi zaman salıverilen develer, kimi bekçiler ve casuslar tarafından engelleniyordu. Bu sırada bazen Mekke zenginleri ve develeri gönderen mert insanlar arasında kavgalar da çıkıyordu.
Bu bağlamda günlerden bir gün Ebu Cehl, Hazreti Hatice selamullahi aleyhanın yakınlarından olan Hekim bin Hazzam'a rastladı ve onun biraz buğdayı kölesine yüklettiğini ve derede bulunan Hazreti Hatice'ye göndermek istediğini gördü. Ebu Cehl onun önünü kesti ve şöyle dedi: "Beni Haşim'e azık mı gönderiyorsun? Bırak hadi." Ebu Cehl bu işin peşini bırakmadı ve hep engellemeye çalıştı. Sonunda kavga çıktı ve Ebu'l-Buhtura da deve çenesi kemiğini yerden alıp Ebu Cehil'in kafasını indirdi ve kafasını da kırdı. Hamza buna şahit oldu. Bu olayda Ebu Cehil'i Korkutan durum, Allah Resulü'nün bunu duyması ve ashabının sevinmesi ve onu azarlamasıydı.
Ekonomik ve sosyal kuşatma baskısı altında diğerleriyle ticaret yapamaz bir şekilde Ebu Talip deresinde bulunmak Beni Haşim için birçok zorluğa yol açmıştı. Onlar sadece hac döneminde dereden çıkabiliyorlardı. Zorluklar ve açlıklar o dereceye varmıştı ki çocuklar da açlıktan ağlıyorlardı ve ağlama sesleri Kureyşlilerce de duyuluyordu. Ancak onlar hiçbir şekilde buna acımıyorlardı.
Gençler ve erkekler her gün sadece bir tane hurma yiyerek yaşıyorlardı. İmam Ali Aleyhisselam Muaviye'ye yazdığı mektupta deredeki dönemi şöyle anlatmıştı. Kureyşliler yani halkımız Allah Resulü'nü öldürmek istediler. Bizim köklerimizi kazımak istediler. Bize karşı fikirler yürütüp komplolar yaptılar. Tatlı hayatımızın tadını kaçırdılar ve bizi kaygı ve korkuya sürüklemek istediler. Sarp bir dağa sığınmamıza neden oldular. Savaş ateşlerini alevlendirdiler. Ancak Allah-u Teala bizim onun dininin savunucusu olmamızı istedi.
Bu yaptırım 3 yıl kadar sürdü. Tüm bu baskılar ve zorluklar birçok Beni Haşimli'nin farklı hastalıklara kurban gitmesine yol açtı. Buna rağmen herkes bu duruma dayanmaya çalışıyordu. Sadece Allah Resulü nezdinde hastalıklardan ve sorunlardan söz ediliyordu. Bu sırada En'am suresinin 47. ayeti indirildi ve bu gibi zorlukların geçici olduğuna vurgu yapıldı. Çünkü bu değişikliklerin dünyanın doğası gereğince geçici olduğu hatırlatıldı. Allah-u Teala bu ayette Müslümanlara şöyle hitap etti.
Bismillahirrahmanirrahim. Kul araeytekum in ataakum azabullahi bagteten au cehreten hel yuhleku illel kavmuz zalimun.
De ki, söyler misiniz? Size Allah'ın azabı ansızın veya açıkça gelirse zalim toplumdan başkası mı helak olur?
Muhterem dinleyiciler, Ayetlerin Hikayesi isimli dizi sohbetimizin 55. bölümünün de sonuna geldik.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İranlı ünlüler, evrensel mefahirler.
Değerli dinleyiciler, İranlı ünlüler, evrensel mefahirler başlığı altında hazırladığımız sohbetimizin her bölümünde sizleri şu anda mezarları İran sınırlarının dışında kalan ünlü İranlı şahsiyetlerle tanıştırıyoruz.
Birçoklarının eserleri hem dünyada ve hem İran'da yayınlanan bu ünlü şahsiyetlerin ve düşünürlerin kendileri ve eserleri evrensel miras sayılıyor. Mevlana, Nezami Gencevi, Şeyh Şahabettin Suhreverdi, Ebu Reyhan Biruni, Hoca Nasreddin Tusi, sözünü ettiğimiz İranlı bilgin, arif ve düşünürlerin örnekleridir.
Geçen bölümlerde İran'ın Safevi döneminin ünlü büyük İranlı şairi ve Hintçe tarzının öncülerinden Ebu Talib Kelim Kaşani'den söz ettik ve dedik ki Kelim Kaşani'nin ister yaşadığı dönemde ister ondan sonraki tuhaf ünü özel yaşamının unutulmasına sebebiyet verdi. Nitekim tezkere yazarları da nerede Kelim Kaşani'den söz ettiyse şairin acayip ünü yüzünden yaşamının detaylarına hiç değinmedi. Geçen bölümlerde ise Safavi döneminde topluma hakim olan siyaset ve sosyal şartlar ve özellikle Safavi krallarının şaire yönelik itinasızlığı ve duyarsızlığı yüzünden İranlı şairlerin Hindistan'ın yolunu tuttuğunu ve bu yüzden Farsça'nın edebi dilini görünce ve ağırlığını yitirdiğini ve sadeleşmeye yöneldiğini anlattık. Şimdi sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz.
Göç sadece coğrafi olarak yer değiştirmek ve topluca hareket etmekle sınırlı olmuyor ve bununla beraber bir nevi sosyal ve kültürel hareketi de tetikliyor. Farklı ortamların farklı şartları, insanları daha iyi bir yaşam sürdürmek veya daha kötü yaşam koşullarından kaçmak için göç etmeye zorluyor. Hindistan Yarımadası iktisadi, kültür ve siyasi açıdan göçmenlere açık bir diyardı. Bu topluluklar bir yandan doğal nimetleri ve bol servet kaynakları yüzünden sürekli saldırgan güçlerin hedefi olmuş ve öbür yandan kültürel ve etnik çeşitlilik yüzünden de çeşitli sosyal düşüncelerin ve ilişkilerin kesiştiği bir mekan olarak gündeme gelmiştir.
Siyasi açıdan bakıldığında Hindistan'da devlet erkanı 1000 yıllık bir süre içinde göç fenomeni temelinde şekillendiği anlaşılır. Nitekim bu yörenin hükümdarları bazen Türk, bazen Afgan ve bazen de Moğollar ve Timur'un torunları olmuş ve devlet erkanları genellikle yerli olmayan göçmen kişilerce yönetilmiştir. Muhammed Kasım Hinduşah, miladi 13. yüzyılın ikinci yarısında Kıyasettin Velben Sarayı'nda Nevruz etkinliği hakkında şöyle yazıyor. Süvari geçidi düzenlendiği günde 500 kadar Sistanlı, Gurlu, Semerkantlı, Kürt, Lor ve Arap asker kılıçları omuzlarında korkunç bir görüntüyle kralın atına yaya olarak eşlik ederdi ve kutlama şöleni de Nevruz günlerinde Acem krallarının sarayında yapılan şölen gibi yapılırdı.
Hindistan'a göç eden çeşitli grupların arasında İran halkı iki ülke arasında var olan özel tarihi, kültürel ve sosyal derin bağlar yüzünden özel bir konuma sahipti. İran'dan Hindistan'a göç eden ilk İranlı grubu Zertüşler oluşturuyordu. Bunlar miladi 8. yüzyılda Sasaniler iktidarı devrildikten sonra İran'dan göç ederek Hindistan'ın yolunu tuttu. Bu kesimin torunları halen Hindistan'da kendi inançlarını yaşıyor ve Parsiler olarak biliniyor. İranlı uzman Şehriyar Nakavi'nin belirttiğine göre bu kesimin sayısı Hindistan'da kayda değer oranda yüksekti ve beşeri camiaya bilim ve ilim bakımından büyük hizmetler sundu.
Miladi 8. yüzyılda Hindistan topraklarının Muhammed bin Kasım Sakafi tarafından fethedilmesinin ardından daha fazla Müslüman gruplar bu topraklara göç etti. İranlıların Hindistan'a toplu halde gerçekleşen göç durumlarından biri Gaznevi Mahmud ve Sebuktekin'in Kameri 4. yüzyılın sonları ve 5. yüzyılın başlarına doğru fetihlerin ardından gerçekleşti. Gaznevi emirleri ve askerleri Hindistan diyarında fethettikleri toprakları ve özellikle Lahur ve Multan ve Sind yörelerini korumak ve yönetmek için buralara göç etti ve Lahur kentini başkenti yaparak burada çok sayıda asker topladı.
Kameri 7. yüzyılda Moğolların İran topraklarına yönelik yıkıcı saldırısında asırlar boyunca Fars dili ve edebiyatının beşiği olan Büyük Horasan yöresi yerle bir edildi. Bu saldırıda edebiyat ve sanat ehli olan birçok insan katledildi ve birçokları da bu toprakları terk etmek ve komşu ülkelere ve bazen daha uzak yörelere göç etmek zorunda kaldı. Bu süreçte Fars dilini konuşan binlerce bilgin, yazar, sanatçı ve zanaatkar Hindistan'a göç etti ve bu süreç yaklaşık 100 yıl sürdü.
Bazen zamanın kargaşaları ve bazen de padişahların yanlış uygulamaları İranlıların başta Hindistan olmak üzere başka ülkelere göç etmelerine yol açan etkenlerdi. Tarih kitaplarında da belirtildiği üzere Hindistan topraklarında Kral Ekber iktidarın başına geçince şiir ve edebiyat merkezi İsfahan'dan Dehli'ye taşındı. Meleke Şuara Bahar'ın tabiriyle Safaviler döneminde iki sebepten ötürü birçok yazar ve sanatçı ve zevk sahibi insanlar göç etmeyi İran'da kalmaya tercih etti ve çoğu Hindistan topraklarına göç etti. Bu sebeplerden biri Safevi hükümdarlarının davranışları ve diğeri de Hindistan sarayının maddi menfaatleriydi. Bu yüzden birçok şair ve yazar ve sanatçı ve bilgin Hindistan topraklarının yolunu tuttu. Çünkü Hindistan'da Timuri kralları hüküm sürüyor ve İran'ı kendi vatanları ve İran halkını da kendi hemşerileri gibi biliyor ve İranlıların zevk ve zekasından mutlu oluyordu. İranlılar da sarayda güzel ve hoş dilleriyle saraydakileri mutlu etmeyi başarıyordu. O dönemde Delhi'de Fars dilinde şiir yazmak ve şairlik mesleğini yürütmek İran'ın başkenti İsfahan'a kıyasla daha yaygındı.
Hindistan'a çeşitli kesimler göç ediyordu. Bunlardan birinci kesimi ilim ve kalem ehli olan insanlardı. Ve o dönemde İran toplumuna hakim olan baskı atmosferi ve Hindistan sarayının hür düşünceye saygı gösterme ünü yüzünden göç etmenin zorluklarına katlanarak gurbetin yolunu tuttu. İkinci grup felsefi ve ideolojik etkenleri onları Hindistan'ın sır dolu dünyasına çeken arifler ve sofiler kesimiydi. Bazıları da Hindistan krallarının İslam dinine yönelik ilgisi yüzünden bu semavi dini yaygınlaştırmak üzere bu diyara göç etti. Bir başka kesim ise mal ve mevki için Hindistan'a göç etti. Bunlardan bazıları Hindistan saraylarında yüksek mevkilere ve büyük servete kavuştu.
Öte yandan Moğolların Hindistan topraklarını ele geçirmelerin ardından İran'dan birçok yazar ve şair bu ülkeye göç etmeye başladı. Kral Babir Lahur kentini fethederek Hindistan'da Moğol İmparatorluğu'nun temelini attı. Babir'in sarayında birkaç İranlı şair de yer alıyordu. Humayun Saferi kralı Tahmasp sarayından ayrılarak Hindistan'a gittiğinde bazı kızılbaş şairleri ve liderleri de onunla birlikte Hindistan'a gitti. Bu kızılbaşlar Hindistan'da devlet erkanlarında önemli mevkilere ulaştı. Delhi'den başka Hindistan'ın Lahur, Agra, Punjab ve Kaşmir gibi diğer kentleri de Fars dili ve edebiyatı ve şiirini merkezi oldu. Örfi Şirazi, Naziri Nişapuri, Zuhuri Terşizi, Talip Amuli, Kelim Kaşani ve Sahip Tebrizi gibi birçok İranlı büyük şair Hindistan'ın yolunu tuttu. Bu dönemde İranlı şairlerin Hindistan'a göçü oldukça yaygın hale geldi. Öyle ki bir şair çok basit bir gerekçe yüzünden Hindistan'a göç edebiliyordu. Böylece İranlı şairler İran ve Maverun-Nehir yöresinde Hindistan'a yöneldi ve Timuri kralları tarafından büyük ilgi gördü ve bazıları sarayın baş şairi oldu.
Hindistan krallarının tarihini yansıtan kitaplarda belirtildiği üzere bu ülkenin Müslüman kralları sanat ve edebiyat ehli olan ve bizzat bu alanlarda aktif olan insanlardı. Muhammed Kasım Hinduşah adlı yazar, Mahmud Şah Behmeni adlı kralın dönemini anlattığı eserinde kralın ulema ile çok haşır neşir olduğunu ve onun döneminde Arap ve Acem şairlerini sarayına yakın ettiğini belirtiyor. Yazar ayrıca İranlı büyük şair Hafız'ın Hindistan'a davet edildiğini ve şairin kararını ve ayrıca pişman olup vazgeçtiğini eserinde detaylı bir şekilde anlatıyor. Bundan başka yine İran'ın Kameri 7. yüzyılın büyük şairi Sa'di'nin de Kıyaseddin Belben tarafından Hindistan'a davet edildiği ifade ediliyor ki bu da bu yörenin krallarının Fars edebiyatı ve şiirine duydukları ilgiyi yansıtıyor.
Muhammed Kasım Hinduşah eserinde Hindistan'ın doğusunun hükümdarı Kral İbrahim hakkında şöyle yazıyor. Kral İbrahim döneminde İran ve Turan bilginleri dünyayı saran kargaşadan perişan olmuştu ve Cumpur'a gelip huzur içinde yaşıyordu. Bu yöreye gelen İranlı şairlerin hemen hemen tümü Timuri ve Moğol krallarının sarayına girdiler ve büyük mevkilere ve servete kavuştular. Moğol krallarının döneminde ayrıca birçok yazar da İran'dan Hindistan'a göç etti. Tarihçiler, tezkere yazarları ve lugatname yazarları bu kesime ait insanlardı. Nitekim Hindistan yarımadasında Fars dilinde şiir yazan şairler için tezkere yazılması bu iddianın ispatıdır.
Değerli dinleyiciler, İranlı ünlüler, evrensel mefahirler başlığı altında hazırladığımız sohbetimizin bir başka bölümünün de sonuna geldik.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah yayınımız günün önemli haberlerin özetleriyle sona eriyor. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei çevre faaliyetlerinin önemine vurgu yaptı. İran Genelkurmay Başkanı Türkiye'ye başsağlığı mesajı gönderdi. İran Siyonist rejimin yanlış yapmasının sonuçları konusunda dünyayı uyardı. İran Siyonist rejimin nükleer faaliyetlerinin görmezden gelinmesini eleştirdi. İran'ın Irak'taki mali kaynaklarının bir kısmı serbest bırakıldı. Joe Biden, İran karşısında ulusal olağanüstü durumu uzattı. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, 3 adanın İran'ın ayrılmaz bir parçası olduğunu yeniledi. Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, İran'ın Dağlık Karabağ'ın yeniden inşasına katılımını vurguladı. Emir Abdullahyan, General Süleymani'nin fedakarlıkları olmasaydı Papa Francis'in Irak'a güvenli bir şekilde giremeyeceğini söyledi. Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, terörizme aşırılığa karşı mücadeleye vurgu yaptı. Türkiye, Arap Birliği'nin mesnetsiz kararlarını reddediyoruz dedi. Türkiye'de koronavirüsten dolayı son 24 saatte 62 kişi daha hayatını yitirdi. Hamas, Arap ülkelerini ırkçı İsrail'e yaptırım uygulamaya çağırdı. Kral Halit Hava Üssü bir kez daha Yemen İHA'sının hedefi oldu ve Beyaz Saray, başkanın bazı savaş yetkilerini kısıtlamasını destekledi. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi muhterem dinleyiciler. Sabah yayınımız burada sona erdi. Hepinizi Yüce Allah'a emanet ediyoruz. Esen kalın.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82. Ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.